Ayrım 6. 28 Şubat ve Ordu, Doğu Perinçek. Sayfa 65. Cumhuriyet Devrimi Kanunları Uygulansın. 22 Kasım 1996. Talepler. 22-24 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da toplanan İşçi Partisi, 4. Genel Kongre kararı uyarınca Başkanlık Kurulu tarafından kabul edildi ve 16 Ocak 1997 günü İstanbul Karaca Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen kampanyaya açış toplantısında Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından kamuoyuna ilan edildi. 1. Cumhuriyet devrimine göre din ile dünya işlerinin ayrılması anlamına gelen laiklik ilkesi uygulanmalıdır. 2. Devlet hiçbir dinin, mezhebin taraftarı, koruyucusu ve yardımcısı olamaz. Devlet din ve mezheplerin dışında ve onlar karşısında tarafsız olmalıdır. 3. Herkes vicdan, kanaat, dini inanç veya inanmama özgürlüğüne sahip ve dini inançların bilimsel köklerini açıklamada özgür olmalıdır. Kimse dini ayin ve törenlere katılmaya, dini emirleri yerine getirmeye veya inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. 4. Ruhban sınıfı kabul edilemez, maaşlı din adamlığı kaldırılmalıdır. 5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na uygun olarak demokratik, laik ve bilimsel esaslara dayanan tek bir eğitim ve öğretim sistemi uygulanmalıdır. Ders kitapları bilim dışı şeriatçı safsata ve yaklaşımlardan arındırılmalıdır. 6. Din dersi zorunluluğu kaldırılmalıdır. Dinler hakkındaki bilgi felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilmelidir. 7. Dini amaçlarla kurulmuş bütün vakıf, dernek, tarikat, dergah, tekke ve diğer kurumlar kapatılmalı, başlarında bulunanların şeyh, derviş ve benzeri sıfatları kaldırılmalı, bu kurumların düzenlediği eğitim faaliyetlerine son verilmelidir. Açtıkları okullar, yurtlar, dershaneler kamulaştırılmalı ve laik eğitim kurumlarına dönüştürülmelidir. Aynı şekilde mason locaları kapatılmalıdır. 8. İmam ve hatip yetiştirme amacından çoktan sapmış olan imam hatip okulları teknik okullara, meslek liselerine ve konservatuarlara dönüştürülmelidir. 9. Laik eğitim sistemini paramparça eden Kur'an kursları kaldırılmalıdır. 10. Çeşitli dini kesimlerin ve mezheplerin işareti olarak giyilen sarık, cübbe, kara çarşaf gibi yasaya aykırı kılıklara göz yumulmamalı ve yasa hükümleri uygulanmalıdır. 11. Yeniden canlandırılan büyücülük, üfürükçülük, falcılık, medyumluk gibi ortaçağ sahtekarlıklarının kökü kazınmalıdır. 12. Sivas'ta 37 aydınımızı yakan, laik düşünceleri dolayısıyla Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Turan Dursunları katledenler Menemen'deki Cumhuriyet Devrimi ruhuyla cezalandırılmalıdır. Aydınlık 22 Kasım 1996. Bitlis suikastinde Amerikan parmağı. Basın toplantısı 29 Kasım 1996. Çekiç güçteki ABD'li subaylar Bitlis'i iki kez Washington'a şikayet etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, çekiç gücün Türkiye aleyhindeki ve yasa dışı faaliyetlerini somut olarak saptamıştı. Bu konuda birden fazla rapor hazırlayıp Genelkurmay Başkanlığı'na verdi. Bu nedenle CUSMAT Komutanı ABD'li tüm general Mart 1992'de Orgeneral Bitlis'i çekiç güç hakkında bilgi topladığı için Genelkurmay Başkanlığı'na şikayet etti. Bu şikayet metni Genelkurmay kayıtlarında bulunuyor. ABD'lilerin bu girişimi Bitlis'i sınırlayamayınca CUSMAT komutanı ve çekiç güçteki subaylar jandarma genel komutanını Washington'a iki kez şikayet ettiler. Orgeneral Bitlis, ABD'li özel harpçi subayları jandarma genel komutanlığından attı. Amerikalı subaylar ile Orgeneral Bitlis arasındaki çatışma şiddetlendi. Eşref Bitlis, jandarma genel komutanlığı içinde görev yapan özel harp uzmanı ABD'li subayları komutanlıktan attı. Bununla kalmadı, Kuzey Irak ve Güneydoğu'da faaliyet yürüten yardım kuruluşlarındaki CIA'ci ve özel harpçileri de engelledi. İstihbarat kuruluşları denetiminde faaliyet yürüten NGO'ların faaliyeti Bitlis döneminde denetim altına alınmıştı. Orgeneral Bitlis, CIA'cilerin Kuzey Irak'a Silopi'den giriş çıkışlarını yasakladı. Gıda yardımı görüntüsüyle Kuzey Irak'a sokulan silahları yakalatan da Orgeneral Bitlis oldu. Çekiç gücün verdiği bu silahlar daha sonra Güneydoğu'da PKK'lılarda yakalanmıştı. Bitlis, Körfez Savaşı'nda Irak'a ikinci cephe açılmasını engelledi. Orgeneral Bitlis, 1991 yılı başında ABD'nin Türkiye'yi Irak'a karşı kara harekatını sürme yolundaki baskılarına karşı koyanların başındaydı. Bitlis, ABD'nin 90-1002 numaralı gizli planını saptayıp Genelkurmay'a raporla bildirdi. Bu gizli plan, daha Carter zamanında ABD'nin Orta Doğu'ya asker çıkarmayı hedeflediğini saptıyordu. Orgeneral Bitlis'in o tarihte Kara Kuvvetleri Komutanı olan Doğan Güreş ile çatışması o zaman başladı. Çünkü Güreş, Bitlis'in raporlarının fiili bir öneminin bulunmadığını ileri sürüyordu. ABD'nin bu planlarını aktiviteye geçirmeyeceğini söylüyordu. Bitlis, ABD'nin bu planlarını Cumhurbaşkanı Özal'a da bildirmişti. Özal, Bitlis'in raporlarını Bush'a ve ABD Savunma Bakanı Cheney'e bildirmeye o zamandan başladı. Bush, bu davranışı nedeniyle Camp David'den Özal'ı arayıp tebrik etti. ABD Genelkurmay Başkanı Powell ve Çevik Kuvvet Central Command Komutanı Schwarzkopf daha o zamandan Eşref Bitlis'e kafayı taktılar. Özal, Orgeneral Bitlis'i ABD yetkililerine ihbar etti. Orgeneral Eşref Bitlis, o zamanki Genelkurmay Başkanı Güreş'le ve Milli Güvenlik Kurulu'ndaki yetkililerle derin görüş ayrılığına düşmüştü. Güreş'le Bitlis'in kavga ettiği basına da yansımıştı. Orgeneral Bitlis'in Cumhurbaşkanı Özal'a Güreş'le çatışmaları konusunda bir mektup yazdığı Günlük Aydınlık gazetesince ortaya çıkarılmıştı. Bitlis'in Özal'a gizli mektubu Aydınlık 20-21 Eylül 1993. 22 Mart 1992 tarihli mektup Doğan Güreş'in Orgeneral Bitlis'e Özal'a şikayet etmesi üzerine yazılmıştı. Özal'a elden iletilen mektupta Çekiç Güç'ün PKK ile birlikte hareket ettiği ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bölgede yanlış tasarruflarda bulunduğu belirtiliyordu. Muvazzaf bir general aydınlığa verdiği demeçle bu çatışmayı ve Bitlis'in Özal'a mektubunu doğruladı. Aydınlık 25 Ağustos 1996 sayı 479. 1992 Temmuz'unda CIA Kuzey Irak'ta Savaş Bayrağı 90 adı verilen bir tatbikat yaptı. Bu tatbikat doğrudan Türkiye'yi hedef alıyordu. Orgeneral Bitlis CIA'nin bu gizli planını Özal'a raporla iletti. Bu konuda elimizde geniş ayrıntı bulunmaktadır. Daha sonra açıklayacağız. Bütün bu gelişmeler sırasında Genelkurmay Başkanı ile çatışan Bitlis, Özal'a doğrudan raporlar vermeye devam etti. Ancak Özal da Bitlis'i Bush'a ihbar etmeyi sürdürdü. Özal, Bitlis'in Çekiç Güç'e karşı olduğunu telefonla bildirdi. Bu konuşma Genelkurmay zabıtlarında bulunuyor. Özal, Orgeneral Bitlis'in Çekiç Güç ve ABD'nin Kürt politikası aleyhindeki raporlarını ABD'nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramovic'e de verdi. Bu da Genelkurmay tarafından saptanmış durumda. Abramovic, diplomattan çok operasyonlar yürüten bir istihbaratçı. Türkiye'ye gelmeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın CIA ile birlikte çalışan istihbarat bürosunu yönetiyordu. CIA'nin yurt dışındaki gizli operasyonları Abramovic'in bilgi ve onayıyla yapılıyordu. Bilindiği gibi Abramovic, Özal'ın mutfak arkadaşıydı. Türkiye'nin en ciddi konularının Özal ile Abramovic'in mutfak buluşmalarında konuşuldu. 2000'e doğru tarafından ortaya çıkarılmıştı. Özal da Mehmet Barlas'a yazdırdığı anılarında Abramovic ile köşkün mutfağında buluştuklarını doğruladı. Özal'ın gece yarısı buluşmalarındaki sandviç arkadaşı Abramovic şimdi Clinton'ın yani kabinesinin dışişleri bakanı adayları arasında. Bitlis suikastine karar veren ABD heyetinin üyeleri. Orgeneral Bitlis engelinin kaldırılmasına doğrudan ABD'li bir grup komutan karar verdi. Genelkurmay istihbaratınca saptanan 4 kişilik heyette Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'taki ABD'li komutanı Albay Naab ve Albay Wilson bulunuyor. Bu heyet önce Adana'da bir araya geldi. Buradaki toplantıdan sonra ikinci toplantı Ankara'da yapıldı. Heyet yeniden Adana'ya döndü. Çekiç Güç'te görevli iki albay Kuzey Irak'a geçtiler. Amerikancı unsurlar Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan temizlenmeli ve yargılanmalıdır. ABD ve CIA'nin devlet içinde örgütlenmesi, jandarma genel komutanını katledecek ve suçun üzerini örtecek düzeydedir. Bu vahim bir durumdur. Bir savunma ve bağımsızlık sorunu ile karşı karşıyayız. Öte yandan Bitlis suikastını ortaya çıkarmak Türkiye için bir onur sorunudur. Aydınlık 29 Kasım 1996. Liderler Zirvesi'nde Cinayet Masası Tartışması 5 Ocak 1997. 22 Aralık 1996 günü Çankaya'da toplanan Liderler Zirvesi'nin tutanağı basında özetlendi. En son Radikal Gazetesi görüşmenin tam metnini yayınladı. Anlaşılan Liderler Zirvesi, DGM savcılarının veya emniyetteki cinayet masasının toplantısı gibi geçmiş. Zirve tutanağında tahliye rastlanmıyor. Siyasetteki çürümenin toplumsal, ekonomik boyutuna değinilmiyor. Hatta siyasal didişmenin ötesinde bir siyasal bakış açısı bile yok. Özet olarak liderler zirvesi var ama bu zirvede lider misyonu bulunmuyor. Tanı doğru konmayınca çözümde bulunamaz. Siyasetteki çürüme Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel süreçle bağlantılıdır. Bugün Türkiye'nin iktidar yapısına bakınız. Sanayiciler, ticaret, erbabı iktidar aygıtının kenarlarına itilmektedir. İktidarın kilit mevkileri, uyuşturucu, silah ve nükleer madde kaçakçılarının, kara para bankerlerinin ellerine geçmiştir. Emperyalizmin ezilen dünyada yarattığı tipik hükümet modeli oluşmaktadır. Türkiye, ABD güdümlü bir mafya, gladyo tarikat ortaklığının eline düşmüştür. Bir karşı devrimdir bu. Türkiye halkının Kurtuluş Savaşı ile ve Cumhuriyet Devrimi ile kazandığı kaleler birer birer yıkılmaktadır. Türkiye nasıl ve hangi zeminde buraya geldi? Önce ekonomi mafyalaşması üzerinde durmak gerekiyor. Türkiye, Irak'a ambargodan doğan açığı eroin ticaretiyle kapatmıştır. Ülkemizin uyuşturucu geliri ekonomi uzmanlarına göre yılda 8-10 milyar dolar, MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür'e göre 25 milyar dolar. Emperyalizme bağımlılık, Türkiye ekonomisini eroine bağımlı hale getirmiştir. Müthiş bir faturadır bu, neoliberalizmin faturası. Sistem her şeyi çürütürken bu çürümenin şiddet aygıtını da örgütlüyor. İtalya'daki adıyla Gladio modeli bütün NATO ülkelerinde uygulandı. 12 Eylül askeri rejimi devletin çürümesinde dönüm noktası. Bilindiği gibi CIA'nin istasyon şefi Paul Henze askeri darbeyi ABD'deki amirlerine "Our boys have done, bizim oğlanlar becerdi" diye bildiriyor. Bu durumda 12 Eylül öncesindeki terör eylemlerinin CIA marifeti bir istikrarsızlaştırma operasyonuyla bağlantısı kanıtlanmış oluyor. MİT daire başkanlarından Mehmet Eymür, MİT'in Abdullah Çatlıları 1980 sonrasında kullandığını itiraf etti. Dahası bu ilişkinin Hiram Abbas gibi en üst düzey MİT yetkililerince yürütüldüğü de ortaya çıktı. 9 Aralık 1996 günü 32. gün programına çıkan bir tanık, Hiram Abbas'ın Abdullah Çatlı ile 1981 yılında buluştuğunu belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü müşaviri, eski üst düzey MİT görevlisi Korkut Eken ise Mehmet Eymür'ü suçlarcasına Abdullah Çatlıların 1980 öncesinden beri MİT tarafından kullanıldıklarını belirtti. Her şey meydanda. CIA MİT Abdullah Çatlı bağlantısı apaçık ortaya çıkmıştır. 12 Eylül öncesinde Abdi İpekçileri, Doğan Özleri katledenler CIA bağlantılı MİT yöneticileri tarafından göreve sürüldüler. Hiram Abbas ve Mehmet Eymürler CIA'nin ünlü örtülü eylemlerini çatlar aracılığıyla gerçekleştirdiler. Susurluk olayından beri ortaya çıkan en önemli gerçek budur. Çünkü bu olgu Topal cinayetinden farklı olarak yakın tarihimizi açıklayan değerdedir. Çatlı ekibi 1980 sonrasında yine CIA provokasyonlarında boy gösteriyor. Papa suikasti bunlardan en önemlisi. O zamana kadar CIA'nin kontrgerilla ve MİT üzerinden yönlendirdiği Çatlı grubunun dizginleri 1980'den sonra doğrudan CIA'nin eline geçiyor. İtalyan mafyasının şefi olan CIA ajanları ile birlikte ABD'ye götürülüyor ve eğitiliyorlar. Kendilerine büyük uyuşturucu ihaleleri verilerek olağanüstü parasal kaynaklar sağlanıyor. Abdullah Çatlıların devlet hizmeti PKK ve Asalı operasyonlarıyla sınırlı gösterilmek isteniyor. Oysa bu ülkücü çetenin asıl hizmet ettiği devlet Türkiye değil, ABD'dir. Washington yönetimi Türkiye'ye kriz bölgelerine müdahale gücü görevini dayatmak için giriştiği uluslararası tertip ve kışkırtmalarda Çiller özel örgütünü kullanmıştır. Mafya, gladyo, tarikat diktasının bir de kültürel hakimiyet araçları var. Sistemin merkezindekiler kozmopolittir, başka deyişle vatansız. Bunlara vatan satıcısı demek daha doğru olur. Boğazlarına kadar küreselleşmenin tehlif ve pespaye kültürüne batmışlardır. Ancak geniş halk kitleleri sistemin merkezindeki bu kültüre yabancılar. O zaman halk sisteme hangi kültürle bağlanacaktır? Onu da ABD reçeteleri belirlemiştir. Ilımlı İslam. Daha ilginci bu kimlik dayatması yalnız Türkiye'ye değil Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kadar uzanıyor. Böylece Fethullah Hoca faslına gelmiş bulunuyoruz. Hoca Efendi'nin televizyon ve gazeteleri birkaç gündür bana soruyor bir din adamının bu karanlık işlerle ne ilgisi olabilir diye. Cevabı son derece somuttur. Ülkücü mafyanın elebaşlarından Haluk Kırcı, Fethullah Hoca'nın yalnız müridi değil, aynı zamanda parasal mutemedidir. Orta Asya'daki kara para aklama şefidir. Hoca böylece uluslararası ünde uyuşturucu mafyasıyla buluşmuş olmaktadır. ABD misyonu Fethullah Hoca ile Haluk Kırcıları bir araya getiriyor. Görülüyor ki ABD ile bağlantı kuran maneviyat, Türkiye halkının bütün manevi değerlerinden kopmakta en sonunda siyasette çürümenin aracı kılınmaktadır. Ortaçağ ideolojisinin misyonerleri lafta ne kadar temiz olurlarsa olsunlar, bütünleştikleri emperyalist sistemin aleti haline geliyorlar. Para ABD'den, marifet Hoca Efendi'den. Böylece Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dinci okullarla donatılıyor. Halk hem Türkiye'de hem Türk Cumhuriyetlerinde tarikatlar ağıyla ideolojik denetim altına alınmaktadır. Ne yazık ki Ecevit ve Baykal bu gerçeklere gözlerini kapatıyor ve Zaman Gazetesi'ne Fethullah Hoca'yı aklayan demeçler veriyorlar. 1 Ocak 1997. Bu durumda devletin çürümesine nasıl çare bulacakları sorusu bir muammaya dönüşüyor. Önümüzdeki karmaşık suçlar zincirinin Paul Henze'lerden Hiram Abbas, Mehmet Eymürlere, oradan Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcılara ve derken Çinler ailesi ve Fethullah hocalara ulaşan halkalarını saptamak en temel meseledir. Bu yapılamadığı zaman Abdi Bekçilerden Uğur Mumcu'nun ve Orgeneral Eşref Bitlis'in katledilmesine uzanan bağlantılar da belirlenemeyecektir. Liderler Zirvesi görüşmeleri işte bunu başararak bir cinayet masası toplantısından farklılaşabilirdi. Aslında cinayet masasına haksızlık ediyoruz. Çünkü cinayetleri çözmek için bile öncelikle bir teori, en azından bir tahlil gerekir. Kimse Türkiye'miz önderlik birikiminden yoksun diye üzülmesin. Liderler Zirvesi'ne rastlanamayan liderliği bugün Ankara caddelerinde olacak işçi yürüyüşünde bulabilirsiniz. Türkiye'yi yönetenler yönetemez hale gelirken yeni bir yönetici sınıf sahneye çıkmaktadır. Yüz binlerce işçinin büyük yürüyüşünde buluşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler Çilleri Yüce Divan'a gönderemediklerine göre bu iş emekçi halkın mücadelesine kaldı. Refah Yol hükümetini yıkacak güç belirmiştir. Bugünkü yürüyüş bir emekçi bayramı gibi olacak. Refah Yol hükümetini indirecek genel grevin kapısı aralanmaktadır. Aydınlık 5 Ocak 1997. 6. ayrımın sonu sayfa 74.